Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Stüdyomuzda Sayın Doktor Cihat Gündoğdu'yla bağışıklık sistemini inceliyoruz. Aradan önce size sorduğum soruyu hatırlatmakta fayda olabilir. Belki dinleyicilerimizden radyolarını yeni açanlar vardır. Ben size en son makrofaj hücreleri temelde saldırı hücreleri midir diye sormuştum.
Şimdi makrofaj hücreleri tam anlamıyla saldırı hücresidir diyemeyiz. Çünkü saldırı savunma sisteminin bütünüyle gerçekleşen bir olay. Makrofajlar burada kendi rolleri şundan ibaret. Düşmanı teşhis etmek, tespit etmek ve eğer bu bir ciddi bir düşman ise, saldırılması gereken bir hücre düşman ise, topyekün bir savaşa yönelik olarak sistemi alarma geçirmek. Savunma sistemini topyekün savaş için harekete geçirmek.
Evet.
Bunu nasıl yaparlar? Makrofaj öncelikle diyelim bu grip virüsünü yuttu. Ama tabii etrafta diğer grip virüsleri de var. Bunlar çoğalıyorlar çünkü. Ve makrofajların yemesi bu grip virüslerini kökünü kurutmaya yetmiyor.
Evet.
Sayı olarak yetmiyor. Hareket olarak yavaş hücreler makrofajlar zaten.
Evet.
Ne yapıyorlar makrofajlar bu yüzden? Virüsün bir özelliğini ki virüsü tanıtmaya yeter bir özellik oluyor bu. Kendi üstlerinde bir bayrak gibi sallayıp tüm savunma sistemine ait hücrelere haber iletmeye çalışıyorlar. Bu aslında çok önemli bir hareket. Virüsün tanıtacak olan özelliğini buluyorsunuz kendi içinizde. Makrofajı bir adam yerine koyup düşünürsek eğer.
Evet.
Diyorsunuz ki bu virüs tehlikeli bir virüs. Ben bunun özelliklerinden hangisi en önemli özellik, tanınacak bir özellik?
Evet.
Bunun özelliğini ben kendi üzerimde bunu taşıyayım ki diğer savunma hücreleri de görsünler bunu.
Ve hangisiyle?
Ve harekete geçsinler.
Evet.
Evet, makrofaj bunu yapıyor ama yalnızca yapıyor, yapmakla kalıyor. Bunun devamı başka hücreler tarafından alarma geçirilme sürüyor. Şöyle ki yardımcı T hücresi denen bir hücre var. Diğer bir savunma hücresi tipi bağışıklık sisteminde. Bu bayrağı gelip görüyor, bu işareti, bu alarma geçirme işaretini gelip görüyor ve virüsün bu özelliğini alıyor. Kendi bünyesine alıyor ve götürüyor. Yani bir taşıma işlemi yapıyor. Makrofaj ile B hücresi arasında.
B hücresi arasında.
Evet. B hücresinin bir özelliği amacı
yeni bir kahraman tanıyoruz.
Yeni bir savunma hücresi tipi. Özelliği silah üretmek. Ama kendisine getirilecek virüsün özelliklerine göre üretecek silahı. Burada yardımcı T hücresinin yapmış olduğu hareket nedir o zaman? Makrofajdaki bilgiyi alıp B hücresine götürmek, taşımak. T hücresinin bundaki amacı ne? Yani bir menfaati ne diye düşünebiliriz. Bunu yine bir adam yerine koyup düşünürsek eğer.
Ya, herhalde yani evrimsel bakış açısıyla değerlendirdiğimiz
zaman.
Yok,
hayır. Evrimsel zaten evrimde açıklanacak bir tarafı yok bu olayın. Kesinlikle yok. Yalnızca bir mantık yürütmeye çalışıyoruz. Neden? Niçin sorularını sormak anlamında. Çünkü bir sebep olması lazım değil mi? Ama bakıyorsunuz ki hiçbir şey yok. Hatta adına bu yüzden yardımcı denmiş. Alıp o bilgiyi B hücresine taşıyor. Ve T hücresi olmasa savunma sistemi kesinlikle alarma geçmiyor. Bir grip virüsü vücudunuzu kırıp geçirip sizi ölümünüze sebep olabiliyor.
Zaten demin makrofaj hücrelerinin çalışmaması durumunda başımıza geleceklerden bahsettiniz. Yani mesela eğer iyice öğretilmemiş olsalardı işte makrofaj hücreleri eğer beyindeyse beyne saldırır ve beyni eritip şey yapar. Peki T hücreleri, yardımcı T hücreleri veyahut da
yardımcı hücreleri.
Evet, bunlar doğru işlerini doğru yapmazlar.
Yapmasalar ne olur? AIDS hastalığı olur. AIDS hastalığı biliyorsunuz çağımızın vebası ve tedavisi olmayan bir hastalık olarak hala mevcut. Teknolojinin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen. AIDS hastalığının önemi şu. AIDS virüsü gidip bu yardımcı T hücrelerine saldırıyor. Ve bunların içinde yerleşip çoğalıyor. Bu T hücrelerini etkisiz hale getiriyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Makrofaj bir tane AIDS virüsünü yakaladı, yedi. Bu virüsün özelliklerini taşımaya başladı üzerinde.
Evet.
Savunma sistemi alarma geçirmeye çalışıyor. Ama B hücreleriyle iletişim haline geçmeye çalışıyor.
İletişim vasıtası.
Ama T hücresi o bilgiyi taşıyamıyor.
Çok enteresan.
Yani sistemi alarma geçirmeye yardımcı olan yardımcı T hücreleri etkisiz kalıyor. Sırf bu yüzden savunma sistemi harekete geçemeyecek duruma gelir. Çünkü virüsün varlığı B hücrelerine iletilmez. Böyle olunca ister bir grip virüsü olsun, ister bir nezle virüsü olsun, vücudumuz tamamen teslim olmuş. Bütün hücreleriniz işgali açık durumda kalmış oluyor. Ve bu yüzdendir ki bir AIDS hastası en basitinden bir nezle virüsünden dolayı ölebilmektedir. Hı hı. O yüzden elimiz kolumuz bağlı kalıyor AIDS'e karşı. Bir ilacı yok bunun tedavi edilebilecek.
Asırın işte önlenemeyen
de bir sebebi bu. Şimdi burada T hücrelerinin yaptığı işin önemi ortaya çıkmış oluyor. AIDS virüsünün yaptığı hastalık bize T hücresinin değerini ortaya koyan bir araç olmuş oluyor bir yerde. Şimdi T hücrelerinin elbette ki bir şuuru yok. Bu B hücresiyle makrofaj arasında bilgi taşırken yaptığı görevin değerini kendisi muhakkak bilmiyordur. Çünkü bir şuuru bilinci olmadığı ortada. Evet. Bir hücre çünkü bu. Yalnızca karşılaşacağı maddelere karşı nasıl davranacağına dair emirlerle yüklü. O da DNA'sında yazılı emirler tabii ki. Onlara uyuyor. O şekilde faaliyetlerini sürdüren bir hücre bu. Evet. Emirleri uygular, yerine getirir. Hepsi bu. Kendi başına karar alma mekanizması yok. Şuur ise, eğer bir şuur varsa, o şuur emirleri onun içine yerleştiren merceğe ait olması lazım elbette ki. Yaptığı işte sergilenen akıl ise onu yaratana ait olmalı. Çünkü yalnızca bir eser olmuş olur T hücresi. Varlığı ise yalnızca onu yaratanı tanımamıza yarar. Onu yaratanın varlığını kanıtlar. Az önce B hücresinden bahsettik, sık sık ismi geçti. B hücresinin tam olarak ne yaptığını ben şimdi biraz daha ayrıntılı olarak açıklayabilirim size. Yaptığı iş şu: kendisine gelen makrofajdan taşınan virüsün özelliklerine dair paket bilgiyi alır, değerlendirir.
Getirir, değil
mi? T hücresi getirdi, B hücresine teslim etti.
Evet.
B hücresi bir fabrika. Virüsün özelliklerine dair bilgiyi değerlendirir, gözden geçirir. Daha önce bu virüsle karşılaşılmış mı tarihte, vücudun tarihi boyunca bir savaş verilmiş mi? Buna karşı bir antikor planı çıkarılmış mı? Bir taktik tarihte var mı diye gözden geçirir. Varsa hemen onu uygulamaya sokar. Ama yoksa ona karşı bir laboratuvar çalışması yürütür ve virüsün özelliklerine karşı en etkili silahın ne olabileceğine dair değerlendirme yapar ve ona karşı bir protein üretir sonuçta. Virüse karşı bir protein üretir. Bu proteinin özelliği B hücresinden bırakıldığında gidip o virüse yapışabilmek. Virüsün özelliklerine dair üretilmiş olduğu için tamamıyla bir anahtar kilit uyumu içinde gidip yalnızca o virüse yapışmak. Bir daha kopmamak üzere. Şimdi üretilen protein, bu yüzden antikor adı veriliyor buna, bu proteine. Çünkü o virüsün bedenine karşı üretilmiş anlamında antikor. Kor beden demek, virüsün bedeni. Virüsün bedenine karşı üretilmiş anlamında. Gidip virüsün bedenine yapıştıktan sonraki görev daha sonra ortaya çıkıyor. Daha sonra anlıyoruz yaptığı işin yararını, gördükten sonra anlıyoruz faydasını antikorun. Virüsün bütün faaliyetlerini durduruyor. Nasıl durduruyor? Hareketini engelleyerek. Virüs bundan sonra gidip de sizin başka bir hücrenize işgal edemiyor, istila edemiyor.
Ya fiziksel bir engelleme
fiziksel,
var.
Fiziksel bir engelleme. Onun hareketini çok tamamen enteresan engelleyecek şekilde, hantal hale getirecek şekilde. Ve makrofajların, yavaş hareket eden makrofajların artık rahatlıkla gidip etkisiz hale getirilmiş virüslerin, çoğalamayan durumdaki sayıları artık sabit hale gelmiş olan virüsleri yavaş yavaş yemelerini olanak tanımış oluyoruz böylece.
Gerçekten muhteşem.
Yani burada B hücresinin yaptığı işe bakın. B hücresi bir arşiv faaliyetini gözden geçiriyor bir. Virüsün özelliklerini gözden geçiriyor iki. Bunları değerlendiriyor ve bir antikor, bir protein üretiyor. Ve o antikor mükemmel bir şekilde üretilmiş durumda. Sırf taşınan, kendisine iletilen bilgiyi değerlendirerek virüsün üç boyutlu yapısına uygun proteini üretebiliyor B hücresi. Şimdi bir insan için milyonlarca anahtarın, milyonlarca kilide uyabilecek planlarını çıkarmak, bunları hafızada tutmak, hafıza tutmak bir yana bunları kusursuzca üretebilmek, tek bir hata, bir düzensizlik olmadan üretebilmek bir insan için imkansız ama beyin hücresi bunu yapabiliyor. Kendi içinde hatta ki gözle, çıplak gözle göremediğimiz bir beyin hücresi bu. Hı hı. Kendi içinde bu tarihteki vücudun karşılaşmış olduğu virüslere karşı, bakterilere karşı ürettiği antikorları gözden geçirip hangisinin uygun olacağına karar veriyor. Hı hı. Bir arşivleme çalışmasını yerine getiriyor ve uygulamaya koyuyor. Yani hafızasında milyonlarca virüse ait bilgiyi de tutuyor bir yandan.
Evet.
Peki böylesine özel bir sistemi hücre bir yerden öğrenmiş olabilir mi? Yani bunun öğrenme kabiliyeti var mı? Elbette yok. Ancak buna öğretilmeden ziyade emredilme durumu olabilir. Hı hı hı. Burada bütün bu sistemde aklı hakim olan üstün yaratıcı Allah'ın aklı ve hakimiyeti olması gerekiyor. Bunun tek açıklaması budur.
Evet.
Başka hiçbir açıklaması olamaz.
Hı hı.
Yani bunun artık evrimciler tarafından tesadüflerle izah edilmeye çalışması ise bizim kesinlikle kayda almamamız gereken, değerlendirmeye bile sokmamamız icap eden bir izah oluyor ki onu da burada artık yani detayıyla girmek istemiyorum gerçekten. Evet. Çünkü işin doğrusu hiçbir hücre biyolojik bir işlevi gerçek anlamda öğrenme fırsatına sahip değildir.
Evet.
Çünkü hücrenin doğumu sırasında böyle bir işlevi yerine getirecek özellikleri olmadığı gibi sonraki yaşamı boyunca bunun üstesinden gelecek bir beceri geliştirme, bir beceri edinme yeteneği de olamaz. Bu yüzdendir ki bu tip olaylarda ön koşul hücredeki sistemin daha yaşamın başlangıcında tamamlanmış olarak hazır bulunması.
Hmm.
Yani sistemin kurulu olması, bir tasarlanma, tasarım olması. Gerçekten de bakıyorsunuz savunma sistemi bir tasarım örneği. Açıkça görülüyor ki küçücük hücrelerin sahip oldukları bu fevkalade başarının sırrı, hı hı, insan aklının kavrama sırlarının çok ötesinde. Bunu gerçekten de bir bütün olarak kavramaya çalıştığımızda bu sistemi, bu savunma sistemini gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani bütün olarak kavramada. İnsanoğlunun daha kavrama aşamasında bile yetersiz kaldığı bir sistemin düşünme ve akletme yeteneği olmayan bir hücrenin içine yerleştirilmiş olmasının çok özel bir anlamı olmalı. Bu sonsuz ilim sahibi Allah'ın yaratmasındaki benzersizliğin küçücük bir hücre üzerinde yansıması olarak karşımıza çıkmış oluyor. Allah'ın üstün iliminin her şeyi kuşattığı, bakın Kur'an'da şöyle bildirilmiş. Bakara suresi 255. ayet. Dilediği kadarının dışında onun iliminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bu ayette de belirtildiği gibi Allah'ın ilminden Allah'ın dilediğinin kadarını kavrayabiliyoruz. Ve Allah'ın bize sunduğu mucizeleri biz inceledikçe bunlara da vakıf olabilme imkanımız var. Bunun için insana düşen devamlı araştırma, çevresindeki yaratılanları daha ayrıntılarına girerek, en ince ayrıntılarına ulaşabildiği en ince ayrıntılarına dek araştırıp onların içindeki aklı ve mantığı kavrayabilmek.
Değerli dinleyenler, bu programımızda Sayın Doktor Cihat Gündoğdu'yla heyecan verici bir konuyu, İçimizdeki bağışıklık sistemini konuştuk. Burada iki nokta var. Bunlardan birincisi, süre gelen bu işleyişin sahibi elbette ki hücreler olamayacağına göre her şeye gücü yeten üstün bir yaratıcının varlığı. İkincisi ise her daha detaylı incelemede bu üstün yaratılışın hayret veren başka özelliklerini keşfetmeye devam edeceğimiz. Bir yaratılış gerçeği programının daha sonuna geldik. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.